Ayrım 10.
Cemil Usta bunun hoca ile binbaşı yokken söylerken keyifle gözünü kırparak kesinlikle öyle bir sallıyordu ki Kamil Bey dinleyip seyretmeye doyamıyordu. Kamil Bey İstanbul'a geldiğinin haftasında avukata gitmiş, durumunu öğrenmek istemişti. Kira getiren mülklerden para edenlerin yok pahasına satıldığı, bir takımının da yanıp kül olduğu anlaşıldı. Yangın yerindeki arsalara dönüp bakan yoktu. Bazı hisseli mülklerin hissedarları ölümler yüzünden o kadar artmış, bunların nerede bulunduklarını, sağ olup olmadıklarını öğrenmek o kadar imkansızlaşmıştı ki, kimi dükkanlarla kimi hanların mülkiyeti de adeta kiracılara geçmişti. Bundan başka kiralar yıllardan beri artırılmadığı için boşaltma davalarına harcananlarla icra masrafları alınacak paraları aşmışa benziyordu. Avukat konak satılırken Selim Paşa'dan kalan bütün kağıtları bir demir çekmeceye kilitleyip bağlar başındaki köşkün selamlığına koyduğunu, şimdiye kadar da gözden geçirmeye fırsat bulamadığını söylemişti. Derviş Fuat Bey'in bıraktığı para azalınca Kamil Bey avukatına uğradı. Avukat haczedilmiş bazı eşyaların satılmak üzere olduğunu haber verdi. Bunu beklerken eski kağıtları gözden geçirmesini öğütledi. Miras yoluyla mütevelli hakkı Kamil Bey'e geçmiş bazı vakıflar çıkarsa biriken kiraları ele geçirmek belki mümkün olabilirdi. Kamil Bey işsizlikten bunaldığı bir ikindi üstü demir çekmeceyi kimseye göstermeden odasına taşıdı. Buna çok zor karar vermiş, bir iki kere yerinden kalktığı halde cigara yakmak bahanesiyle biraz dolanıp duvardaki resimlere bakarak ayak sürmüştü. Sandığı sedirin üstüne bırakırken Cemil Usta'nın çok kullandığı Yahudi müsrifleyince eski defterleri yoklar sözünü tekrarlıyor, utançla gülümsüyordu. Açmayı geciktirmeye çalıştığını fark edemeden çekmecenin demir oymalarını, kilit süslerini gözden geçirdi. Sanki niyeti okumak değilmiş gibi fetvaların, fermanların, senetlerin, kağıtlarını, yazılarını inceledi. Ecdat sahibi olmanın, onlardan böyle kağıtlar miras almanın, sahiplerinden, yazıp imzalayanlardan çok daha uzun ömürlü olmalarına takıldı. Kağıtlardan birini gelişigüzel aldı. 1063 yılında, yani aşağı yukarı 300 yıl önce yazılmıştı. Şunları anlatıyordu. Aslında İstanbul ahalisinden olup, Musul Mirlivası bulunan Hacı Nurettin Ağaoğlu Süleyman Ağa, bir yıl önce İstanbul'un Zeyrek mahallesinde yaptırdığı 14 odalı medresesine yine o mahallede bulunan dışta bir oda, bir miktar avlusu olan pederinden kalan ev ile meskur mahallede gene bir oda ve bir ahır, dış ve iki oda biraz avlusu olan iç kısımlarıyla diğer bir ev ve bir tarafı ayrıca mülkü olan 5 kurnalı ve aralık tabir edilen soğukluğu ve bir camekanı bulunan bir hamam ve 2 dükkan ile kendi satın aldığı bir diğer evi ve %5 faiz ile işletilmek üzere 550 kuruş vakfetmiştir. Bunlardan bir ev müderrisinin oturmasına bırakılmıştır. Hamam, dükkanlar ve ödeki aktarın geliri müderrise aittir. Senede 82,5 kuruş tutan 550 kuruşun faizi de şuralara şöyle bölünecektir. 3 kuruştan 14 hücrenin aydınlatılması 1 kuruş. Mütevelliye 2 kuruş. Akarat ve medrese onarımına 15 kuruş. Müderrise 15 kuruş. Müderrisin seçeceği 14 hücredeki öğrencilerden nöbetle sabah namazından sonra Kur'an'dan bir cüz okuyacakları 7 kuruş. Yine cüz okumak için ayrı bir hafıza yarım kuruş ki toplamı 82,5 kuruş. Bu şartların yerine getirilmesi için medreseye ölümüne kadar müderris tayin edilen Acemzade Nasrettin Efendi, aynı zamanda mütevelli tayin edilmiş ve Zeyrek Mahallesi halkı da parasız denetçi dikilmiştir. Müderrisin ölümünden sonra ailenin en büyük erkek evladı bulunmadığı takdirde en yaşlı damadımız mütevellilik edecektir. Bu vakfın şartlarını icabına göre değiştirmeye, azaltma ve çoğaltmaya vaktin sadrazamı salahiyatlar kılınmıştır. Başka türlü değiştirme mümkün olmaz ve ailemden kimse bulunmaz ise akar ve gelirlerinin Müslümanlardan fakir olanlara verilmesi şarttır. Buna ekli bir başka kağıt, bu medreseye sonradan 4 oda daha eklendiğini, sokak tarafındaki sınırına ince yontulmuş sarı taştan muntazam ve metin bir kütüphane binası, cenüp tarafına bir ahşap cami ve şadırvan yaptırıldığını gösteriyordu. Kamil Bey Bir başka kağıtta Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyanına dair şunları okudu. Fermanım varınca biline ki hala Mısır valisi Hacı Mehmet Ali ile Sayda valisi Abdullah Paşa aralarındaki çekişmeden dolayı Mısır valisi bu esnada tarafı şerifi padişahnamemden bir günah emri irade olmaksızın kendiliğinden saldırı ve hareket suretinde muharebe maksadıyla Sayda havalisine karadan ve denizden asker ve biraz gemi göndermiş olduğunu bundan önce duymuştum. Kullarımdan istediğim memleket düzenini bozmamak ve halkın rahatını kaçırmamak olduğu halde böyle vakitte birbirleriyle muharebeye kalkışmaları yüzünden fakir fukaranın zarara uğrayacaklarından hem şeriata hem de benim isteğime aykırı olduğuna, oysa onların ikisi de kullarımdan bulunduklarından kendilerini dünyada ve ahirette kötü sonuçlardan kurtarmak için beyinlerini islah ve barıştırmaya, yani birbirleriyle davaları neyse tarafı saadetime bildirerek iktizası görülmek suretiyle evvela Mısır valisi iş bu gönderdiği askeri hemen Mısır'a çekmek ve Sayda valisi dahi katiyen Mısır'a ait işlere karışmamak üzere ikisine dahi başka başka memurlar gönderilerek gereken tembihler yazılmış ise de Mısır valisi bu kere ve gerek ki bundan önce her türlü öğütlere yazılan tenbihata kulak asmayarak henüz cevap göndermemesi cihetiyle kendisinde kötü niyetler sezildiğinden gereken işlemin yapılması, söz dinlemediği halde isyancı sayılacağından hak ettiği cezanın verilmesi düşünülerek şimdiden Akka taraflarında bulunan Mısır askerini geri atmak üzere halen Rakka valisi olup bu defa Halep eyaleti de kendisine verilen Halep eski kaymakamı veziri Mehmet Paşa Şam ve Arabistan seraskerliği unvanıyla memur tayin kılınmış ve İstanbul'dan dahi Mirliva Haydar Paşa ve Necip Paşa kumandanları ile piyade ve süvari asker alayları ve topçu ve lağımcı neferleri yollanarak gereğine göre hareket eylemleri halen serasker müşir vezirim Hüsrev ve Mehmet Paşa tarafından. Kamil Bey arkasına yaslanıp bir zaman pamuk yığınlarına benzeyen bulutlara bakarak bu çehrefil güvensiz dille konuşan bahtsız tarih parçasını düşündü. Yavuz elbette fermanlarını böyle yazmamıştı. Devletler tıpkı insanlara benziyorlar. Yaşlandıkça acınası, titrek, gülünç oluyorlardı. Eyleyemez babında fermanım çıkmıştır. Buyurdum ki vardıkta yazıldığı gibi iş göresiniz. Şöyle bilesiniz ve alameti şerifeme itimat kılasız. Altında 1247 tarihi vardı. Yani 90 şu kadar yıl önce. Şimdi içinde yaşanılan çöküntü günleri nasıl yavaş yavaş hazırlanmış. Kamil Bey bu eski kağıtları karıştırdıkça bir garip kedere kapıldı. Eski adamlar bütün davranışlarını dine uydurmaya uğraşmışlardı. Yürüyen ve değişen hayatı donmuş kalıplara uydurmaya çalışmaktan daha zavallı bir iş olur mu? Zamanın hakim sosyal fikri din olduğu, herkesin servetini, canını, şerefini ona bağladığı halde onu kurtarıp yaşatalım derken nasıl da kolayca berbat etmişlerdi. İşte her vesika, her ferman, her kadı mahkemesi hükmü dini başka başka kazançlara alet edebilmek için akıl almaz şeriat hileleriyle dolu. Kamil Bey o zamana kadar bir türlü anlayamadığı bazı şeylerin sebeplerini şimdi bulmuştu. Söz gelimi İstanbul'u dolduran büyük camilerin yanına neden böyle sürü sürü cemaatsiz mescit yapılmış? Devrin bir fermanla baş kesip aynı fermanla bütün bir serveti yağma etmek düzenine çare bulmak için. Her vakıf din perdesi altında garanti edilmiş bir servetten, güvene alınmış bir mirastan başka bir şey değil. Bu başı sarıklı, dili kuranlı dalavereye sarılarak ekmek parası çıkarmaya uğraşmak. Kamil Bey'e pek ayıp bir iş gibi geldi. Bu duyguya kapılınca dedelerinden kalma kağıtları karıştırmaktan vazgeçti. Bir kısmını götürüp ne yaparsanız yapınız diye avukata bırakmak kararıyla demir çekmeceyi yavaşça kapattı. Kamil Bey'le avukatı Mayıs'ın sıcak bir gününde saat 10'a doğru icradaki dosyalara bakmak, para yatırılmışsa almak üzere Ayasofya'nın önündeki ağaçlı yoldan geçerek adliyenin paket taşı döşeli avlusuna girdiler. Adliye nezareti kocaman bir ahşap yapıydı. Kapıları, merdivenleri sanki devlet için düşünülmüşe benziyor, insan merdiven başında Üç Silahşörler romanında yazıldığı gibi kılıç talimine girişmiş orta çağ şövalyelerini elinde olmadan arıyordu. Basamaklar karısına itaat ilamı almaya uğraşan emekli adamcağızla 10 lira borcunu almak gücünden yoksun bir biçarenin inip çıkması için değil, imparatorların kalabalık mahiyetleri için dahi son derece genişti. Kapılar o kadar yüksek yapılmıştı ki kanatlarını şu sıska odacının tek başına açıp kapamasına imkan olamazdı. Fakat bütün bu kasıntısına rağmen burada adalete zerre kadar saygı duyulmadığını sezerek Kamil Bey sıkıntıya kapıldı. En ayıbı her taraf toz içindeydi. Vaktiyle bu yapı tepeden tırnağa yağlı boyayla boyandığı halde yıllardan beri boyaların yerini kapkara bir kir tutmuştu. Bütün bu harap ve sefil görüntüye tavanların alçıları yer yer dökülmüş yaldızlı süsleri gülünçlük katıyordu. Adliye dairesinin alt katı evrak mahzeni, icra dairesi ve ambar olarak kullanılmaktaydı. İcra dairelerine o kadar çok dosya, öyle bir kalabalık vardı ki senelerce uğraşılıp elde edilmiş bir ilamın burada bir daha bulunmamak üzere ebediyen kaybolacağından korkmamak imkansızdı. Nitekim uzun uzadıya bekledikleri halde iki dosya bulunamadı. Birisine yatırılan 10 lira bir saatte alınabildi. Kamil Bey hazır gelmişken şurasını gezip görmeyi istemişti. Avukatın arkasına takıldı. Mahkeme kalemlerinde kilimler, halılar seriliydi. Bunlar renklerini, çizgilerini büsbütün yitirmiş, paramparça harap şeylerdi. Masalar, iskemleler, evrak dolapları, pencerelerin tozlu kırık camları, hokkalar, kalemler, tuncu küflenmiş divitler, her şey birbirine uyuyordu. Masaların üzerinde umutsuz kağıt tomarları, fala bakıldığı tabaklarındaki kahve pisliklerinden belli fincanlar, içinde sinekler dolaşan kırmızılı çizgili çay bardakları unutulmuştu. Hukukla ceza mahkemelerinin hali birbirine benziyor, yalnız ticaret mahkemesi ötekilerden biraz ayrılıyordu. Bunların kalem odaları bazı banka şubelerini, ecnebi şirketlerin kasa dairelerini hatırlatacak biçimde düzenlenmiş, memurlar üzeri ince, sarı tellerden parmaklıklarla süslü bir tezgahın arkasına yerleştirilmişti. Öteki kalemlerdeki kapı yoldaşlarının tersine buradakiler daha temiz, daha şıktılar. Birinci ceza kaleminde çıplak ayaklarıyla bir tahta parçası üzerinde namaz kılan dilenci kılıklı kayıt memuruna karşı burada güzel bir delikanlı aynada yeni sürmeye başlayan bıyıklarıyla uğraşıyordu. Avukatları, hakimleri, zabıt katiplerini, mübaşirleri, hademeleri iş sahiplerinden ayıracak hiçbir işaret, hiçbir üniforma düşünülmediğinden koridorlarda telaşlı bir kalabalık kaynaşmakta, herkes işini herkesten önce bitirme hırsıyla yanındakileri kakıştırmaktaydı. Kamil Bey, davacısına beddua eden cadalozla avukatına çıkışan orta yaşlı erkeği, sırtma görmemiş sesiyle kasılan mübaşiri, annesini kaybettiğini sanıp avaz avaz ağlayan çocuğu aynı zamanda duyarak baş dönmesine benzeyen bir sersemliğe düşmüştü. Burada 10 dakika dolaşmak, temelleri birkaç yüzyıldır çatırdayan kocaman bir imparatorluğun neden çöktüğünü insana anlatabilirdi. Bir devletin devrini tamamladığı adaletinin bu halinden belliydi. Burası karma karışık, yırtık pırtık, mahvolmuş bir adaletin süründüğü antika bir yerdi. Avukatı Kamil Bey'i büyük bir odanın penceresine götürdü. İşte yeni tevkifhane dedi. Kamil Bey ilk bakışta avuç içi kadar küçük, avuç içi kadar çıplak, inadına sapsarı bir avlu gördü. Önünde durduğu pencere üçüncü katta olduğu için avlu akıl almaz derecede aşağıdaydı. Himalayalarda bile bu derinlikte bu kadar korkunç bir uçurum olamazdı. Oraya inmenin de bir kere indikten sonra tekrar yeryüzüne çıkmanın da imkansızlığı meydandaydı. Bu güneşli kuyunun dibinde insanlar dolaşıyordu ama avukatın dediğine göre bunlar mahpus değildi. Yapı yeni bitmişti. Ustalar ya da memurlar olmalıydı. Öyleyken Kamil Bey kendini zorlayarak yüreğini bu kadar sıkan şeyin ne olduğunu ararken avludan bir sürü güvercin kalktı. Bunlar İstanbul'un uçmayı çoktan unutup kedi yavruları haline gelmiş tembel, tok, şımarık kuşlarıydı. Fakat Kamil Bey'e Hindistan'da gördüğü akbabaları hatırlattılar. Ölü yiyen akbabaları. Burası ölülerin akbabalara verildiği bir kule. Buyurun. Kamil Bey ürpererek avukatına döndü. Efendim. Kamil Bey boş bulunmuş Fransızca plail demişti. Buyurun gidelim. Öyle mi? Evet, baş üstüne. Girecekleri hukuk mahkemesinin önü kalabalıktı. Boşanma davalarına burada bakıldığı için kalabalığın yarısı kadındı. Bunlardan bir kısmı kocaları tarafından bırakıldıktan sonra nafaka istemeye gelenler, dertli, acılıydılar. Uğradıkları facianın dehşeti gözlerine dolmuş, orada yerleşip kalmıştı. Bu hale neden geldiklerini bir türlü kestiremediklerinden, pasaklılıkları, sinirli mahalle karılarında ancak rastlanan çare bulunmaz huysuzlukları hala üzerlerindeydi. Bazılarının yanında pis çocuklar vardı. Kimisi ağır bir dalgınlıkla döşemeye bakıyor, kimisi oracıkta ahbap oluverdikleri yabancılara hayatlarının en gizli taraflarını bütün çıplaklığıyla anlatıyordu. Öteki kısım, yani kocalarından boşanmaya gelenler, büsbütün başkaydılar. En babayani giyinmiş olanında bile bir bakış, bir el hareketi ya da bir adım atış aşiftelik oluveriyordu. Kamil Bey bir kitapta okumuştu. Kadın olsun, erkek olsun, çoğunlukla yeni bir arkadaş bulmadıkça boşanmayı göze alamazmış. Bırakmaya kalkışanlarda sezilen bir uçuş hazırlığı, bir kıyıcı hafiflik ki seyrine bile dayanmak zor. Kamil Bey böyle kederli şeyler düşünürken ileride bir kaynaşma oldu. İki jandarmanın arasında bir adam göründü. Elleri kelepçeli bir mahpus. Herkes yol açtığından orta yerden yürüyerek yaklaştı. Jandarmalardan birisi sırada oturanları kaldırıp mahpusu oturttu. Kelepçeli adamın elbisesi yeniydi, şıktı. Kolalı yakasına kravatı zevkle bağlanmıştı. Yeni kalıplanmış fesinin kenarından kıvırcık saçları görünüyordu. Pembe yüzünde aydın inceliği vardı. Bıyıklarını Enver Paşa'nınkiler gibi kıvırmıştı. Ona sivil giymiş subay hali veren de belki bu bıyıklardı. Zevkli giyinişine rağmen üzerindeki eğritilik de bundan ileri gelse gerek. Kelepçeli elleri dizlerinin üstünde kendisinin değillermiş gibi duruyorlardı. Mavi gözlerini insanlardan kaçırarak yere eğmişti. Kamil Bey elleri bağlanmış adam karşısında önce acıma sonra utanç duydu. Onun yerinde olmamaktan ileri gelen o son derece insancıl, son derece alçaltıcı tesellinin utancı bu. Meraklılar jandarmalara yanaşmışlar, kelepçeli adama hiç önem vermeden sanki onu konuşuyorlarmış gibi sormaya başlamışlardı. Ne yapmış? Adam mı vurmuş? Karayağız jandarma karşılık vermeye hazırlanırken topluluğu aralayarak birisi ortaya çıktı. Hayrola Suat ağabey? Merhaba Şipşak, nasılsın bakalım? Seni gördüm, daha iyi oldum. Şipşak, sıfır numaraya kalıplanmış vişne çürüğü fesi, hem kısa hem dar kesilmiş lacivert ceketi, çapraz yeleği, uçları dikkatle kıvrılmış kumral bıyıklarıyla su katılmamış İstanbul Külhan Beyisi idi. Herkesin ilgilendiği ya da kendisince değerli saydığı bir adamla görüşmekten kibirlendiği için kasılarak sordu. İçeride ne var ne yok? İyilik, sağlık. Arkadaşlar nasıl? İyiler. Zarzarı vurmuşlar. Evet. Ağır dediler. Değil. Seringel vurmuş. Seringel, evet. Kumar dalgası mı? Evet. Kahpelikle vurmuş seringel. Ama zarzar kefeni yırtarsa öcünü alır. Belki de. Razi Baba ne sularda? İyi. Gene okumakta mı paşa? Okuyor. Şipşak dinleyenlere döndü. Yamandır Razi Baba. Dinim Rabbena hakkı için herif kitap uğruna geberecek. Ben diyeyim bir sandık, sen de üç sandık. Ceneviz zamanından kalma kitaplar. Yok canım, insan buna güç yetiremez. Olmaya ki Razi Baba ola. Okur herifçi oğlu. Biraz soluklan, bahçe açıldı baba diye bağırırız. Duymaz bile. Mahpusa güldü. Aklında mı bir gün Osman Ağa salla sırt ettiydi de cebren bahçeye çıkarttıydı. Birdenbire bir şey hatırlayarak ceplerine saldırdı. Tuu, dalgaya düştük ağabey. Cigara vermedik. İstemez. Şimdi attım. Olur mu? Cigara paketini uzattı. Yak hele. Vallahi küserim. Yakacaksın. Afili bir numarayla kibrit çaktı. Semte hep seni söylerim. Arkadaşlar güler. Suat ağabey yamandır ağa derim. Millet böylesini şehzade başında tiyatrosunda bile görmemiştir. Kel Hasan halt etmiş derim. Aklında mı Suat ağabey? Sözünü bitirmeden durdu. Senin cezan kesinleşmedi miydi yahu? Kesinleşti. Dursana. Burası hukuk mahkemesi. Ne işin var senin burada? Alacak dalgası mı? Evet. Evet. Alacak demek. Öyle olsun, alacak işi. Peki. Demek sen mahpusa düşünce herif borcunu inkardan geldi. Vay kavanoz düpli dünya vay. Neden bize bir haber uçurmadın? Bak işte buna içerledim. İnsan bir haber uçurmaz mı? Şipşak göreyim seni desen yeterdi. Herifin dalına binerdim. Biz öldük mü yahu? Beğenmedim. Sağ ol. Değersiz bir şey. Değersiz mi? Şuna bak. Şimdi canım sıkıldı şart olsun. Etrafındakilere döndü. Birisi mahpusa girdi mi öldü beller imansız takımı. Mahpusun parası pul, karısı dul diye laf çıkarılmış. Hele domuz hele. Başka bir şey hatırlamış olmalı ki yüzü değişti. Kurnaz kurnaz göz kırptı. Yok, eğer senden alacağını istiyorlarsa inkara basacaksın. Beklesin be, patlamadı ya. 5 yıl sonra Allah kerim. Yaşlı bir kadın ürkek sordu. Efendi oğlumun cezası ne kadar? Şipşak kadına karşılık vermeyi şanına yedirememiş gibi erkeklere döndü. 5 yıl. Ama bunlarınki ceza sayılmaz. Bunlar zırva meseleler. Hükümet işi. Hükümete hükümat diyordu. Hükümet bir dalgaya şöyle olacak demiş. Demese iyiymiş ama demiş bir kere. Sesini alçalttı. İşin içinde Anadolu'ya silah kaçırmak dalgası var. Katalaviz. Rumca anladın mı? Dinleyiciler hem ürkmüşler hem de bir kat daha meraklanmışlardı. Şipşak anlatıyordu. Dedim ya, bunlarınki cezadan bile sayılmaz. Adi suçlara benzemez. Bir hava eser, bunlar yallah dışarıda. Gene başka bir şey hatırlayarak jandarmaya döndü. Gözlerini nefretle kısmıştı. Kaleme haber verdiniz mi? Suat ağabeyimin geldiğini söylediniz mi? Söylemedik. İyi vallahi. Sen yenisin demek. Oğlum, buranın zagonu tutuklu gelirse haber vereceksin ki hepsinden önce içeriye bunu alsınlar. Hadi koş, haber ver. Hadi hopla da görelim. Öteki jandarmaya döndü. Şimdi karakolda kim var? Gene Arnavut Bayram Çavuş mu? Bayram Çavuş. Size ödev öğretmiyor mu o gaydasına tükürdüğümün Arnavut'u? Ellerini de çözmemişsiniz. Allah Allah. Bunlar da yeni icat. Çözün şunun ellerini. Karayaz jandarma bir an durakladı. Sonra duymazlığa vurarak kaleme doğru baktı. Şipşak elini bıyıklarından geçirdi. Sonra intikam almak istermiş gibi dişlerinin arasından ıslık gibi bir ses çıkararak yere bir tükürük attı. Çözmeyin bakalım. Bu dünya size de kalmaz oğlum. Hepimiz din kardeşiyiz. Biraz geriledi. Yanındakilere alçak sesle dert yandı. Hergele bu zaptiye milleti. Ellerine bir paket sigara ver, her şeyi yapsınlar. Böylesini buldular mı? Basarlar kelepçeyi, takarlar kilidi. Ulan ben sizi bilmez miyim reziller? Elini sigara bahanesiyle ağzına götürüp fısıldadı. Anadolu kazanırsa bu herif belki de sadrazam olacak. Dünyanın altından üstünden haberi var. Kocaman bir binbaşı. Hem de zengin yerin oldu. 7 göbek sülalesi paşa. Bir karısı var. Dünya ahiret kardeşim olsun. Melek melaike sanırsın. Hele çocuklarını görsen. Adamın ciğeri parçalanır. Ziyaret günleri gelirler de baba diyerek avluda koşarlar. Bunun boynuna sarılırlar. Adamın gözleri yaşarır. Gavur olsa imana gelir. Kamil Bey, böylece tanıdığı binbaşı Suat Bey'in buraya niçin geldiğini, alacağı varsa mahpus bir adama olan borcunu inkara kalkan insanın ne biçim bir yaratık olabileceğini merak etti. Suat Bey'in borçlu olabileceğini, olsa da alacaklının mahpus bir adamı buralara getirebileceğini aklı almıyordu.